Ayrım 16, sayfa 145. 4. bölüm. Dem. 70'li yılların sonlarına doğru ülkenin bilinmez bir sürece gittiğinin habercisi olan siyasi gelişmeler kaosun kapıda olduğunu haber vermektedir. Türkiye'nin üzerine kara bir duman kaplamış, ne olacağı belirsizdir. Diğer taraftan ülke ekonomisi de iyiye gitmemektedir. Ticaretle uğraşanlar için durum daha da zordur. 1978'de yaşanan ekonomik kriz, İzzet'in yakın aile çevresinde birçok kişinin hayatını olumsuz etkilemeye başlamıştır. O da ekonomik kıskaç ile baş etmek için olağanüstü çaba sarf etmek durumundadır. Sorumlulukları onu daha çok mücadele etme zorunda bırakır. Düşünmesi gereken bir ailesi vardır. Zihni her an hesaplarla meşguldür. Uykusuz geçen geceler hep bir tedirginlik hali onu bir huzursuzluğa sürükler. Gelişmeler geleceğin ne yazık ki çok daha iyi olacağının habercisi değildir. Ülkenin gittikçe grileşen ekonomik ve siyasi atmosferi hayatı her geçen gün daha zor hale getirmektedir. Ekonomik krizin aileye yansıması ağır olur. Diğer taraftan 12 Eylül darbesine doğru giderken sokakta olayların artması, anarşi ortamının doğması, her şeyin normalin dışında seyretmesi korkuları artırır. Tüm toplum endişelidir, çıkış yolu belirsizdir. O güne kadar İzzet Türkiye'yi asla terk etmeyi düşünmemiştir. İzzet şahit olduğu yaşadığı her olumsuz olayda bu da geçecek diyerek normal hayatına devam etmeye çabalamıştır ama bu defa durum farklıdır. Ailesi için endişelenmektedir. Darbeye doğru giden bir ülkede çocuklarının geleceği için kaygılanan birçok Musevi artık Türkiye'den gitmek gerektiğine inanmaktadır. İzzet yakın dostlarının bir bir daha güvenli olduğuna inandıkları ülkelere doğru yol almasına şahit olur. O da eşine, çocuklarına daha güvenli bir hayat sunmak istemektedir. Zor bir kararın eşiğindedir. Ailesini alacak ve Türkiye'den başka bir ülkede yaşayacaktır. Bu onun hayatında ilk ve son defa Türkiye'den ayrılma arzusudur. Karar onun için de ailesi için de kolay değildir. Ama yapacak bir şey yoktur. Her gün sokakta öldürülen insanların haberleri gelmektedir ve düşünmesi gereken iki çocuğu vardır. Artık yeni yaşamlarını nerede kuracaklarına karar vermeleri gerekmektedir. Başkaları için İsrail iyi bir seçenek olsa da onlar için öyle değildir. İsrail'de ne yardımına koşabilecek akrabaları ne de arkadaşları vardır. Ama Amerika'da yalnızlık duygusuna kapılmalarını engelleyebilecek tanıdıkları çoktur. Hem İzzet iş için birkaç defa buraya seyahat etmiş, az da olsa oradaki yaşam hakkında bir bilgi sahibi olmuştur. Üstelik ailedeki bütün bireyler iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yani dil problemi de yoktur. Düşüncesi ve arzusu odur ki eşi ve çocukları orada iyi bir düzen tutturabilecektir. Ama bu demek değildir ki kurulu bir düzeni bozup her şeye yeniden başlayacakları bir maceraya atılmak onlara sıkıntı vermemektedir. Valizler yapılır ve karmaşık duygularla Amerika'ya doğru yol alınır. Aslında bu onların orada yaşayıp yaşayamayacaklarına dair fikir edinmek için yaptıkları keşif seyahatidir. Amerika'da günler geçerken İzzet ve Rozet burada yaşama fikrine bir türlü ısınamaz. Her geçen gün bu ülkede yaşayamayacaklarına dair inançları artar. Artık karar verilmiştir. Amerika'ya yerleşilmeyecektir. Bu kararı almalarında kendilerine göre çok fazla sebepleri vardır. En önemlisi ise maddi gerekçelerdir. Gidenler o yıllarda %10 civarında olan banka faizine güvenerek en az 500 bin dolar gibi bir miktarı toparlamak durumundadır. Amerika pahalıdır. İzzet'in kenarda parası yoktur. Bu parayı toparlayabilmesi için kurulu düzenini bozup evini satması gerekmektedir. Korkular da burada başlar. Ya gidersek ve istediğimiz düzeni kuramazsak döndüğümüzde ne yaparız? Bu güçlü bir olasılıktır. Çevresinde varını yoğun satıp Amerika'ya yerleşmek için gidip geri dönmek zorunda kalanların hikayeleri kulaklarındadır. Diğer taraftan Aksel 15, Yasmin de 12 yaşındadır ve devam eden eğitimleri vardır. Çocukların Amerika'da eğitimlerinin nasıl olacağı da ciddi bir soru işaretidir. İzzet her şeyi sil baştan yapıp yeniden başlamaktan bir anlamda ürker ve tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'deki düzenlerini devam etmeye karar verir. Zaten Türkiye'den gelen haberler de ülkede her şeyin normal seyrine dönmeye başladığı yönündedir. 1980 darbesine doğru solcular bir iki kere dükkana gelip silah tehdidiyle bizden para aldılar. Gelenler dev genç ya da dev soldandı. Ondan sonra bir sürü tatsız olay yaşamaya başladık. Her yerde silahlar patlıyordu. Türkiye resmen ikiye bölünmüştü. Buradaki olaylar ürkütücüydü ve arkadaşlarımız da buradan gidiyordu. Aramızda en az girişken olan Dario bile iş bulup Roma'ya gitti. Dario Friedman'ın ailesi Raif Dinçgök'ün ortağıydı. Aksu'daki hisselerini satıp daha sonra burada kendilerine bir ev aldılar. Biz de ABD konsolosluğuna gidip vize başvurusunda bulunduk. 2 sene sonra bize green card verdiler. ABD'ye gittik ve merhaba deyip geri döndük. O yıllarda yurt dışına çıkmakta zorlandığımız için green card'ı 5 yıl kadar muhafaza ettik. Çünkü senede bir kereden fazla yurt dışına çıkamıyorduk. Fakat green card'ı olanların bir kereden fazla çıkma hakkı vardı. Seyahate gideceğimiz zaman Yeşilköy'de green card'ı ibraz etmek kolaylık sağlıyordu. Ama 1983'ten sonra Özal döneminde bu yasaklar kalktı ve devlet vatandaşını öyle sadece 3 yılda bir seyahat edeceksin diye sıkıştırmaktan vazgeçti. Burada iyi kötü yürüyen bir işimiz vardı. Gitmeye karar verseydik o işi tasfiye etmem gerekiyordu. Yürüyen bir işi tasfiye ettiğinizde her zaman zarar edersiniz. O yüzden biz ciddi olarak ne buradaki evi satmayı düşündük ne de ABD'ye yerleşmeyi. Çocuklar için de zor bir durumdu. 1980 darbesi olduğu sırada ailece Los Angeles'ta bulunuyorduk. Haberi duyunca çok heyecanlandık. Aslında bizim Türkiye'ye dönüş günümüz de yakındı. Bize gelen haberler dönüşte bir problem olmayacağı ve ülkeye normal dönüş yapabileceğimiz yönündeydi. Gerçekten de öyle oldu. Buraya geldiğimizde anarşinin bittiğini ve rahatın artık Türkiye'ye geldiğine inananlar çoktu. 1980 öncesi karmaşa artık geride kaldığı için memnunduk. Zaten 2-3 yıl sonra da demokrasiye dönüldü, her şey yolundaydı. Türkiye'ye döndükten sonra dükkana gittiğimde ortağım Yasef Benbeniste'nin bana şunları söylediğini hatırlıyorum. Anarşi bitti, artık korku kalmadı. Ama darbe sonrasında meydana gelen tutuklamalar ve işkenceler hakkında pek bilgi sahibi değildik. Ancak bir zaman sonra TÜBİTAK'ta çalışan ve herhalde solcu düşüncelerinden dolayı poliste kayda bulunan kayınbiraderim Dario Navarro ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Zaten daha önce uzun yıllar İngiltere'de yaşamıştı. Dario 5-6 yıl kadar Türkiye'ye gelmedi. Ne zaman ki ben bir araştırma yapıp kesinlikle polis tarafından aranmadığına inandım, o zaman Türkiye'ye geldi. Bu bizim birebir yaşadığımız bir olaydı. Ama darbenin birçok insanın hayatında ne gibi yaralar açtığını zamanla duymaya başladık. Fotoğrafçılığın kapısını aralamak. Amerika'dan dönüşte uçak New York, Amsterdam, İstanbul güzergahını izler. Amsterdam havalimanında yolcular 3-4 saat beklemek zorunda kalır. Havalimanından dışarı çıkmak mümkün değildir. Aksel de Yasmin de uzun süren bu bekleyişten sıkılır. İzzet çocuklarını yanına katarak havaalanının içinde bulunan mağazaları dolaşmaya başlar. İnsan nasibinden kaçamaz. Çocukluğunda eline aldığı, askerlikte yanından eksik etmediği ama son yıllarda zaman ayırmadığı fotoğraf makineleri biz buradayız dercesine bir mağazanın vitrininde karşısına çıkar. Hemen mağazadan içeri süzülür. Zoomlu fotoğraf makinelerini ilk defa burada görür. Oğluna döner ve Aksel sana bir makine alayım mı der. Aksel çok isteklidir. Beklenmedik bu hediye teklifi onu çok sevindirir. İzzet oğluna verdiği sözü unutmaz. Türkiye'ye döndüğünde Sirkeci'deki dükkanların yolunu tutar ve o yıllarda oldukça revaçta olan son model Pentax marka bir makine ve 3 tane objektif satın alır, oğluna hediye eder. Baba oğul bir müddet birlikte fotoğraf çeker. Fakat makine zamanla Aksel'den çok İzzet'in elinde dolaşmaya başlar. Yeniköy'de oturuyorlardır. Boğaz'ın albenisi tüm ihtişamıyla gözlerinin önündedir. Tablo gibi fotoğraf karesine yansıyacak görüntüler hiç de az değildir. İzzet makineyi eline alıp sık sık sahilin yolunu tutar ve buradaki renkli sandalların detay fotoğraflarını çekmeye başlar. Bir iki derken bir anda sürekli fotoğraf çeker hale gelir. Artık fotoğraf makinesi elinden düşürmediği bir parçasıdır. Tıpkı Kore'de askerlik günlerinde olduğu gibi. Gittikçe fotoğraf çekmekten büyük haz aldığını fark etmeye başlar. Bu defa kararlıdır. Bu işin peşine düşecektir. 3 ay boyunca Pentax makineyi kullanır ama madem bu işe devam edecektir, o zaman daha profesyonel bir şeye ihtiyacı vardır. Leica prestijli ve tercih edilen bir markadır. İzzet kendine bir tane Leica almaya karar verir. 1981 yılının başlarında bir seyahat için Almanya'ya gider. Fırsatını bulur bulmaz Almanya'da Wetzlar'daki Leitz'in fabrikasını gezer. Fabrikanın müdürüyle tanışır ve Leica hayranı olduğunu söyler. Dikkatle fabrikayı gezer, özel fiyata Leica R4 makina çeşitli objektifler satın alarak çıkar. Artık gördüğü her şeyi bu makineyle fotoğraflamaya başlar. İyi fotoğraf çekebilmek için bilgiye ihtiyaç vardır. İzzet artık amatörce deklanşöre basmak yerine bu işin inceliklerini öğrenmeye karar verir. Çevresi onun gittikçe fotoğrafla olan ilişkisine şahit olmaya başlar. Tam bir arayış içerisindeyken öneri de arkadaşlarından gelir. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, yani İFSAK'a üye ol. İFSAK'ın başında o dönem kurucuları arasında yer alan, Türk fotoğrafçılığının kurumsallaşmasına büyük katkısı olan Mehmet Bayhan vardır. İzzet kısa sürede Mehmet Bayhan'la yakın arkadaşlık kurar. Sık sık yanına gider, çektiği kareleri gösterir. İşin ustası olan birinin yaptığı yorumlar onun için oldukça değerlidir. Fotoğraflarına dair en büyük cesareti ilk yıllarda ondan alır. İzzet'in estetik bakış açısı çektiği karelere de yansır. Mehmet Bey de bunu görmezden gelmez ve onu yeni yola çıktığı fotoğraf serüveninde ilk destekleyen kişi olur. İFSAK sayesinde yeni dostluklar. İFSAK, İzzet'e fotoğraf dünyasının kapısını aralar. Farklı mesleklerden olup fotoğrafa tutkun birçok isimle o yıllarda tanışır. O listede kimler yoktur ki? Fotoğraf sanatçısı ve diş hekimi Nevzat Çakır, Mehmet Kısmet, İlyas Göçmen, İzmirli Yusuf Tuvi ve zamanla en yakın arkadaşı olan İbrahim Zaman. Artık sohbetlerin konusu fotoğraftır. Akşam buluşmalarında Nevzat Çakır'la bir araya gelinir ve uzun uzun fotoğraflarla ilgili kritikler yapılır. Fotoğraf adeta bir köprü görevi görmüş ve iyi arkadaş olmalarını sağlamıştır. FOK Fotoğraf Kulübü'nün kurulmasına da bu arkadaş buluşmalarında karar verilir. Artık İzzet bir yandan ticaret hayatına devam ederken diğer taraftan fırsatını bulduğu her an fotoğraf çeker. Makinesini eline alıp sokaklara dalmak, arkadaşlarıyla çektiği kareler üzerine konuşmak ayrı bir mutluluk kaynağıdır. İşin inceliklerini öğrendikçe daha güzel kareler çeker. Fotoğraflarının çevresi tarafından beğenilmesi onu daha da motive eder. İsmi yavaş yavaş fotoğraf camiasında duyulmaya başlanmıştır. O artık fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'dır. Birçoklarının beğendiği çalışmalarıyla ilgili işin ustalarının söyleyecekleri onun için çok önemlidir. Ara Güler işin duayenidir. Aksidir, ulaşılmazdır. Ondan onay almak o kadar kolay değildir. Sahanın önemli isimlerinden biri de Sami Güner'dir. farklı bir dünyanın insanı gibidir. Sevecen, şeker gibi bir adamdır. İzzet Bey fotoğraflarını alır ve Güner'in yanına gider. Heyecanlıdır, daha yeni yeni fotoğraf çekmeye başlamıştır. Evde, sokakta, adada, ormanda, cami avlularında ne çekmişse yanında götürür. Sami Güner fotoğraflara dikkat kesilir. İzzet Bey heyecanla onun ağzından çıkacak cümleleri bekler. Güner'in ilk tepkisi onun beklemediği kadar olumludur. Güner, senin sergin hazır. Ben sana Osman Bey'de Yapı Kredi sergi salonunda sergi açtıracağım, der. Şaşkındır ama bir o kadar da mutludur. Davetiyeler basılır, sergi salonu fotoğraflarla donatılır ve İzzet Keribar ilk fotoğraf sergisini orada açar. Fazla ilgi uyandırmasa da bu açılışta arkadaşları onu yalnız bırakmaz. Daha sonra bir hobi olarak başladığı fotoğrafçılıkla ustalığa doğru ilerlerken bu ilk sergisindeki fotoğrafların hiçbirini iyi fotoğraf kategorisinde görmeyecektir. İFSAK'ın düzenlediği fotoğraf yarışmalarının katılımcıları arasında artık hep o vardır. Yarışmanın sonunda birincilik ve ikincilik genellikle fotoğraf sanatçısı Nevzat Çakır ve İzzet Keribar arasında değişir. Fotoğrafçılıkla birlikte hayatıma o kadar çok insan girdi ki adeta dostlarım değişti diyebilirim. Eski arkadaşlarla görüşemez olduk. Bunun iki nedeni vardı. Fotoğraf benim için bir yaşam tarzı oldu. Sabah erken saatten akşamın bir yarılarına kadar fotoğraf çekmeye, eve gelince de bilgisayarda çalışmaya başladım. Dolayısıyla da eskiye oranla sosyal hayatımız azaldı. Çalışmalarımdan ödül kazanmaya başladıktan sonra fotoğrafçılık odaklı dostluklarım oluştu. Onlarla aynı dili konuşuyoruz, birbirimizi görünce mutlu oluyoruz. İbrahim Zaman, Yusuf Tuvi, Gültekin Çizgen, Sabit Kalfagil, Sami Güner, Nevzat Çakır daha ilk dönemlerde tanıdığım isimlerden. Özellikle Yusuf Tuvi ve İbrahim Zaman'la gelişen arkadaşlığım benim için çok önemlidir. Fotoğrafçılık sayesinde profesyonel sanat dünyasıyla sıkı ilişkilerim oldu. İş sadece güzel fotoğraf çekmekle bitmiyor. O çevreyle uyum sağlamak da gerekiyor. Fotoğraf camiasında genelde sevildiğimi sanıyorum. Fotoğrafçılık hem benim hem de eşimin hayatına çok renk kattı. 2009 yılında ilk defa bir fotoğrafım Çağdaş Sanat Müzayedesi'nde satıldı ve devamı da sonradan geldi. 80'li yılların başında hobi olarak başladığı fotoğraf artık onun için yavaş yavaş da olsa profesyonel bir iş haline gelir. Fakat henüz fotoğraftan para kazanmaya başlamamıştır. 80'li yılların ortası onun için sıkıntılı geçer. Anne Emma göğüs kanserine yakalanmıştır. Teşhis için geç kalınır ve 6 ay sonra vefat eder. Bu üzücü kayıp onu derinden sarsarken ticaret hayatında yaşadığı olumsuzluklar da canını sıkar. Ortağı Timuçin'le olan kavgaları çoğalır ve ortaklığı bozmaya karar verirler. Bu ayrılığı gerçekleştirmek çok da kolay olmaz. Hesaplar yapılır ve Timuçin'le yollar ayrılır. 78 krizinden sonra etiket fabrikasındaki kayınpederinin hisselerini Mudo'ya satmasıyla Mustafa Taviloğlu şirkete ortak olmuştur. İzzet Bey Timuçin'den sonra yoluna tek başına devam eder. Babamın yokluğunda annem çok depresyon yaşadı. Hastanelerde çok vakit geçirdi. Ben her zaman kendisiyle gerektiği gibi ilgilenemediğimi düşündüm. Bu bana hep ağır gelen bir düşünce oldu. 1984 yılında göğsünde epeyce ilerlemiş bir tümör bulundu ve alındı. Kısa sürede hastalık bütün vücudunu sardı ve 6 ay sonra hayata gözlerini yumdu. Annemi kaybettikten sonra evini boşalttık, bazı eşyalarını müzayedede sattık ama birçoğunu koyacak yer olmadığı için eskicilere vermek durumunda kaldık. Annemin cenaze töreni gayet sade oldu. Babamın yanına defnettik. ABD'de yaşayan ve anneme çok benzeyen teyzem Jenny'i 1988 yılında New York'ta gördüğümde anneme çok benzediği için şok geçirerek ağladığımı hatırlıyorum. Teyzem de neden ağladığımı hemen anlamıştı. Diğer taraftan iş hayatımda da sıkıntılar yaşamaya başladım. 1985 yılında ailece züccaciye piyasasından tanıdığım, bizde de çalıştığı için takdir ettiğim, iyi hesap tutan, çok iyi satış yapmasını bilen Jackie isimli bir gençle ortaklık yaptım. 85'ten 97 yılına kadar sürdü bu ortaklık. İlk zamanlar gerçekten de çok çalışkandı. İlk yıllar çok kâr ettik. Zamanla Jackie herhalde işleri iyi gidişatından cesaret alarak haddinden çok para harcamaya başladı. İşler yolundayken sorun yoktu ama sıkıntılar ortaya çıkmaya başlayınca durum değişti. Her zaman olduğu gibi tekstilci olduğumuzdan maliyeden çok korkardık. Sık sık mali polisler baskına gelirdi ya da defter kontrolü için çağrılırdık. Bu beni çok sıkardı. Aslında bu benim bu işin adamı olmadığımı da gösteriyordu. Ama tekstil işi yapısından dolayı bol stresli bir işti ve bundan kaçmak mümkün değildi. 1997 Asya ekonomik krizi bir anda her şeyi alt üst eder. Ödemeler yapılmaz, bataklar ve sıkıntılar baş gösterir. Ödenmeyen çekler yine vadeli çeklerle karşılanır. Sırası gelince bunlar yine ödenmez. Ayrıca İzzet Keribar ve ortağı Jackie arasında şahsi harcamalar yüzünden gerçekleşen tartışmalar artarak devam eder. Jackie ortaklığı bozmayı teklif eder. Akal, Aksu, Yalova Elyaf gibi büyük fabrikalara olan borçlar zorlukla gecikmelerden dolayı kimi zaman faizle ödenerek kapanır ve Jackie ile yollar ayrılır. Kimseye borç kalmamıştır ama sermaye de tükenmiştir. Ayrım 16 sonu sayfa 151.